da Kore'ye da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi İletişim Üniversitesi. Yaptığınızda dağılık bir insan sistem kapkaranlığı içerisinde. Şu kadarcık daha güzel.
A9 TV ekranlarından Yaşam ve Sağlık programımıza hoş geldiniz. Bugün Oktar Babuna ile hazırladık programımızı. Ve stüdyomuzda kendisi uzun yıllar Belçika'da yaşamış ama şu an çalışmalarına Türkiye'de devam eden çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Obezite cerrahisi uzmanı Doktor Fakı Akın. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk.
Fakı Bey.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
İzninizle obezite cerrahisi ile ilgili detaylı sorularımıza geçmeden önce... Tamam. Biraz izleyenlerimize sizi tanıtalım. Siz uzun yıllar Belçika'da doğup büyüdünüz. Orada ihtisas tıp eğitiminizi, ihtisas eğitiminizi orada aldınız galiba, değil mi?
Aynen.
Ve çalışmalarınıza orada devam ettiniz. Şimdi Türkiye'desiniz. Yakın bir zamanda döndünüz.
Birkaç aydır Türkiye'deyim. Evet. Belçik dediğiniz gibi Belçika'da doğdum, evet. Büyüdüm. Üniversite eğitimini, tıp uzmanlığı, evet. Yani genel cerrahi uzmanlığı. Sonrasında obezite cerrahisi uzmanlığı, evet. Konusunda ihtisaslar gördükten sonra birkaç ay önce Türkiye'ye geldim, İstanbul'a.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Evet, isterseniz öncelikle obezitenin ne olduğunu tanımını yaparak başlayalım. Öldürücü bir durum tabii, evet. Ki ölüme kadar gidebilen. Nedir? Ne zaman obezleniyor bir kişiye? Ne tip rahatsızlıklara sebep oluyor? İsterseniz bir o şekilde başlayalım.
Şimdi obezite aslında komplike bir terimdir. Yani sadece kiloyla ölçülebilen, evet. Bir şey değil. Yani birçok faktörün tetiklediği, çevresel faktörlerin, genetik faktörlerin birleşimiyle tetiklenen kronik bir hastalıktır. Ölçüm konusunda ise tabii ki başlıca kilo ve boy baz alınarak hesaplanan bir durum. Kilo ve boyla hesaplanan vücut kitle indeksi dediğimiz, evet. Sayıyla ölçülen bir durum obezite. Evet. Normal bir kişide vücut kitle indeksi 20-25 arası olması gerekiyor.
Nasıl hesaplanıyor vücut kitle indeksi?
Şimdi uzun örnek vereyim, evet. İsterseniz. Evet. 1 metre 68 boyunda bir kişi, 108 kilo ise 108 bölü 1.68 çarpı 1.68 yapılır.
Evet.
Bu verdiğim rakamla yaklaşık vücut kitle indeksi 40 çıkar.
Evet.
Örneğin 1.70 boyunda 1.90 kiloysa vücut kitle indeksi aşağı yukarı 30 çıkar. Şu anda hesap makinesi yok yanımda ama aşağı yukarı o seviyelerde. Dediğim gibi vücut kitle indeksi 20-25 arası normal bir kiloya sahip insan. Kadınlarda alt limit 19 olarak da kullanılır. Yani 19 olan bir kişi, evet. Normal bir kiloya sahiptir. Vücut kitle indeksi 25-30 arası fazla kilo olarak kabul edilir. 30'dan itibaren ise obez kategorisine girer, evet. Hasta.
Evet.
40'ı geçtiği an ise morbid obezite kategorisine girer. Ki morbid obezite kategorisine girdikten sonra o kilodaki biri normal kilolu birine göre kanser riski olsun, kalp krizi riski olsun %80, %100'e varan artış gözlenmekte.
Obezite, konularda. Morbid obezite. Yani ileri, tabii. Aşaması morbid obezite olmuş oluyor, değil mi?
Morbid aslında hastalıklı, evet. Demek. Hastalıklı derecede
son aşama,
obez.
Obezitenin son aşaması gibi bir şey.
Sonu yok aslında. Çünkü vücut kitle indeksi 50-60-70'e varan, evet. Hastalarımız var. Yani 200-220 kiloluk hastalarımız var. Bunlar da geliyor sonuçta tedavi olmak için. Onlar artık süper obez, yani bilimsel terminolojide de süper obez kategorisine giriyorlar. Vücut kitle indeksi 50'yi geçtikten sonra.
Peki ülkemizde, dünyada oranları nasıl oluyor obezitenin?
Evet, güzel bir soru. Aslında Türkiye'de gitgide tabii ki artıyor, artış gösteriyor. Bunu sokakta da görmek mümkün. Aslında dünya ortalamalarına göre Türkiye bayağı ilerlemiş durumda. Oysa halk arasında sanki biz daha iyiyiz,
evet.
Gibi, evet. Algılanıyor. Halbuki sokakta dolaştığımızda obez kişileri biz fazla görmüyoruz. Çünkü obez kişiler genellikle içine kapanık, evde oturan, fazla hareket etmeyen bir grup. Oysa Türkiye'de obez kategorisine giren, yani vücut kitle indeksi 30'u geçen kişiler, bayanlarda bu rakam %40, erkeklerde %20. Yani obezite rakamı Türkiye'de şu anda %30 civarlarında, ki bu dünya ortalamalarına göre oldukça fazla bir rakam. Evet.
Yani obezite olması için kişinin, biraz önce de anlattınız, çevresel faktörler ve genetik faktörler de çok etkili.
Bir
dengesiz
kısmı.
Kalori, alınan kalori ile verilen kalori arasındaki ciddi fark.
Zaten ve alınan kalori.
Evet, bu üçünün aynı anda olması sonucu oluşan kronik bir hastalık olarak tanımlıyorsunuz.
Egzersiz kısmını da unutmamak gerekiyor tabii ki, spor, hareket. Çünkü en önemli kısmı belki de bu. Yani hareketsizlik, günümüz yaşantısının getirdiği, büro başında, bilgisayar başında, özellikle çocuklarda da bu mevcut. Bilgisayar oyunlarından tut, bilgisayar başında, internette geçirilen süreler, bir 20 sene öncesine bakıldığında yani çocukların boş vakitlerini geçirme şekli de değişmiş durumda. Bu da ister istemez obezite rakamlarında görülmekte.
Ciddi artış olmakta, evet.
Evet, şimdi obezite hakikaten çok şey bir şey. Peki obezitenin sebebi ne oldu? Yani birdenbire dünyada obezite bir patlama oldu. Neden böyle oldu? Nelerden kaçınmak gerekiyor? İsterseniz onu da bir anlatın da. Yani tedavisi var, tamam. Şimdi tedaviye geçeceğiz birazdan ama nasıl önlenebilir tabii? En önemlisi bu zaten. Onunla başlayalım istiyorsanız.
Şimdi Pınar Hanım az önce dediği gibi aslında çok basit. Yakılan kaloriden fazla kalori alınınca bir dengesizlik oluşuyor. O dengesizlik yağ dokusu olarak, obezite olarak karşımıza çıkıyor. Yani bu dengeyi bozmamak lazım. Yani alım konusunda, şimdi alım yediğiniz gıda.
Evet.
Şimdi o konuda dengesizlik oluşması, fast food dediğimiz dengesiz beslenme, geç saatlerde beslenme, iş hayatı dolayısıyla geç eve gelen vatandaşlarımız, saat 10'da normal bir menü gibi gıda tükettikten sonra bir saat sonra uyuyorlar egzersiz olmadan. Bu tamamen yani her iki yönde de baktığında dengenin ters bir durum. Tam tersi yapılmalı. Az yenip çok hareket edilmeli. Bu denge korunmalı. Ve dediğim gibi 2000'li yılların getirdiği yaşam tarzı maalesef bu dengeyi bozuyor.
Evet.
Özellikle çocuklar, yani genç yaşta bunun önlemini almak lazım.
Evet.
Yani biraz kültürel faktörler de önemli. Şimdi Avrupa'dan geldim. Avrupa'da şimdi bir çocuğa bakış açısı, yani Türkiye'de bir çocuğa bakış açısı biraz farklı. Bebeğimiz yesin, büyüsün.
Evet.
Şimdi yanakları şişman olan bebek sevilir. Nasıl olsa büyüyünce geçer falan gibi bakılıyor. Halbuki bu ilerleyen yaşlarda geçmediği görünüyor.
Tabii.
Ve obezite olarak karşımıza çıkıyor maalesef. Yani genç yaşta önlemini almak gerekiyor.
Evet.
Gençlerin bilgisayar başında geçirdiği vakit minimuma indirilmesi gerekiyor. Ev dışında spor faaliyetleri, arkadaşlarla oyun gibi hareketli şeylerin teşvik edilmesi gerekiyor.
Ailelere de çok büyük görev düşüyor.
Tabii, özellikle ailelere. Ama dediğim gibi yani bir problemden öbür probleme atlıyoruz bu konularda.
Evet.
Çünkü çocuk problemli ama aslında velilere bakıldığında velilerde de problem var. Yani veliler obez, çocuk obez. Yani bir kısır döngü gibi oluyor bir süre sonra.
Evet. Bizim kültürümüzde karbonhidrattan zengin beslenmek alışkanlığı var. Özellikle ekmek tüketimi çok fazla.
Önemli.
Tabii.
Bu çok büyük etkisi var. Bütün insülin direnci, işte metabolik sendroma giden bir yola giriliyor. Ayrıca tatlı, pirinç, pilav,
patates,
bu tip şeylerden şeker, patates. Tabii. Kaçınmak gerekiyor değil mi? Yani
tabii ki. En önemli şeyleri saydınız. Şeker, makarna, patates, hamur işleri, ekmek. Minimuma indirilmesi gerekiyor. Az önce dediğiniz gibi şeker hastalığı oranları Türkiye'de son yıllarda beklentilerin de dışında patlamış durumda. Yani şu anda toplumun yaklaşık %13'ü şeker hastası. Bu çok ciddi bir rakam. Bunun da sebebi başlıca
%13.
Büyük rakam. Çünkü beklentiler bu doğrultuda değildi. Ama gerçek maalesef böyle.
Evet.
Aslında obezite yani tek başına kronik bir hastalık ama bununla beraber şeker hastalığı, tansiyon, yüksek tansiyon, işte kardiyovasküler hastalıklar da o yani kaçınılmaz tabii oluyor bir anlamda. Obezite evet olan bir insan zaten potansiyel bu hastalıklara da sahip olmuş oluyor.
Başlıca dediğiniz gibi sebep olduğu evet hastalıklar var. Bunların başına şeker hastalığı, tip 2 diyabet, hipertansiyon, evet, yüksek tansiyon, uyku apnesi.
Evet.
Çünkü bu çok göz ardı edilen bir problem. Yani eşim horluyor diye geçiştirilen bir konu. Evet. Halbuki çok ciddi ve derin bir sebebi olan bir problem bu. Genelde obezite çok tetikleyici bir faktör bu konuda. Reflü, yüksek kolesterol,
evet,
eklem ağrıları ve sistemik hastalıklara varası yani migren, depresyon gibi hastalıklar bile obezite yüzünden tetikleniyor. Kanser bilhassa aynı şekilde. Mesela meme kanseri
evet,
obez kişilerde obez olmayan kişilere göre daha çok daha fazla.
Hayvan deneylerinde mesela böyle ciddi çalışmalarda işte diyelim farelerde diyet kısıtlamasına gidiyorlar. Hemen ömürleri %20-30 uzuyor. Hareketlilikleri evet artıyor.
Çok
işte kanser evet az yakalanıyorlar. Yani muazzam bir fark meydana geliyor. Sadece diyet kısıtlamasıyla.
Sadece böyle diyetle evet dediğiniz evet gibi. Şimdi bu obezite cerrahisinde az sonra konuşacağız bu konuları. Obezite cerrahisinde de bu yönde araştırmalar var. Obezite cerrahisi olmuş bir kişi yani ömrü ortalama 12 sene uzuyor. Sadece ömür 12 sene uzamıyor. Yani eğer hasta obez ise 60 yaşına varacaksa obezite ameliyatı olunca yaklaşık 12 yıl ömrüne ömür eklenmiş oluyor. Ortalama araştırmalara
evet
göre.
Evet.
Ayrıca hayat kalitesi, quality of life dediğimiz tabii olay tabii evet ki artmakta. En önemlisi de belki o. Bunun yanında işte az sonra anlatacağız. Bu az önce saydığım bütün yandaş hastalıklar obezite cerrahisi olduğunda düşmekte. Bunların tabii bir de finansal boyutu var.
Evet.
Yani ekonomik olarak da bir zarar hastaya bu.
Evet.
Ve obezite ameliyat Avrupa'da bu konuda çok araştırmalar yapıldı. Özellikle İngiltere'de obezite cerrahisi verilen masraf 4 senede tekrar kazanılıyor ve kâra dönüşüyor. Yani şimdi bu örneği her zaman veriyorum. Bir evet kişi ev alırken yatırım yapıyor. 10 sene 15 senedeki yapacağı kârı hesaplıyor ama aslında sağlık evet konusunda bunu hesaplaması gerekiyor. Bu konuda da obezite cerrahisi çok çok önemli bir yatırım obez olan kişiler için.
Evet.
Evet. Peki ne zaman ameliyat yapılması gerekir? Çünkü herkese ameliyat yapılmaz hakikaten. Yani
tabii
insan diyetle, iradesini kullanarak, sporla zayıflayabilir. Herkes için geçerli bu. Yani ne kilosu kaç olursa şimdi olsun. Bir, yani nasıl bir sınır var dünyada
tabii
kabul edilen?
Dünyada bir yani bütün de ülkelerde bir genel bir standart var. Vücut kitle indeksi 40 veya yukarısını birçok devlet büyük bir bölümünü karşılıyor bu ameliyatların. Bunun bir alt limiti vücut kitle indeksi 35 artı yandaş hastalıklar. Yani evet vücut kitle indeksi 35 olup da tip 2 şeker hastası olan veya hipertansiyon veya uyku apnesi olanlar evet da geri ödemeye girebiliyor. Bunun haricinde daha alt limitler var. Yani vücut kitle endeksi 30-31 olan. Buna devlet birçok yerde geri ödeme yapmıyor.
Evet.
Ama birçok cerrah bu konuda da ameliyat gerçekleştirebiliyor.
Evet.
30'dan aşağı ise etik bulmuyorum. Yapılmıyor genellikle de. Dünyada belki vardır.
Tabii gereksiz ameliyat riskine evet herhalde çok.
Şimdi vücut kitle endeksi 30 olunca hasta kendi yöntemleriyle bir 10 kilo 15 kilo verdiğinde zaten normal kilolara ulaşıyor.
Evet.
Ama vücut kitle endeksi 30'u geçtikten sonra ciddi anlamda bir obezite yani gözle görülür bir obezite olduğu için ve ameliyatın sonucunun kötü olmadığı için tam aksine az önce bir örnek verdim size. 1.70 boyuna ve 90 kilo olan biri yaklaşık vücut kitle endeksi 30 oluyor.
Evet.
Bu kişi mesela ameliyat olabilir. Sonuç olarak bu kişi 90 kilodan 60 kiloya düşer bir sene içinde. 1.70 boyu 60 kilo çok güzel bir sonuç doğuruyor. O yüzden vücut kitle endeksi 30 veya yukarısını ameliyat ediyoruz.
Sizin 2000 ameliyatınız var değil mi?
Yaklaşık 2000 ameliyat. Bunların içerisinde farklı ameliyatlar artı revizyonel cerrahi evet dediğimiz daha önce başka ameliyatlar olup yani başka obezite cerrahisi yöntemi evet olup yeterince kilo vermemiş veya başarısız olduğunu düşünen evet. hastalar bize gelip ameliyat olmuştu. Bunların toplam rakamı 2000'i biraz geçmiş durumda evet.
Bayağı hasta, evet. oldukça fazla.
Kaç çeşit ameliyat var tedavi yöntemi obezite için?
Şimdi benim yaptığım 3 ana evet. Yöntem var. Tabii dünyada birçok farklı yöntem var. Benim ana hatlarıyla yaptığım mide bypass cerrahisi,
evet.
tüp mide cerrahisi ve gastric banding dediğimiz mide kelepçe ameliyatı. Bunları birbiriyle karşılaştıracak olursak mide kelepçe ameliyatı son yıllarda özellikle son 5-6 yılda oldukça gerilemiş durumda. Türkiye'de bir yanlış bir algı var. Çok tehlikeli de ondan evet. terk ediliyormuş evet. gibi bir algı var. Halbuki bu saydığım ameliyatlar içinde en risksiz, en kolay, en hızlı yapılanı mide kelepçe ameliyatı. Ama uzun vadedeki araştırmalar gösterdi ki mide kelepçe ameliyatı geçirmiş kişiler uzun vadede hem kilo verimi konusunda başarısız olanlar var. Hem de hayat kalitesi olarak yani günlük yaşantıda normal şekilde hayatlarına devam etme konusunda başarısız sonuçları var mide kelepçe ameliyatının. Evet. O yüzden terk edildi. Tehlikeli olduğu için değil. Evet.
Zaten şöyle bir anlayış var galiba özellikle ülkemizde. Yani obezite cerrahisi denince akla mide kelepçe ameliyatı tabii. geliyor. Şimdi yani bu, diğer anlattığınız mide bypass, balon yöntemi. Yani onlar çok bilinmiyor olabilir.
Onlar evet. bilinmiyor. Hatta obezite cerrahisinin tek tip evet, cerrahi o. olarak bilen birçok kişi var.
Evet.
Halbuki çok geniş bir yelpaze evet. var artık günümüz cerrahisinde, obezite cerrahisi konusunda. Tabii her cerrahın kendine göre bir inandığı, bir güvendiği teknik var. Benim dayandığım, güvendiğim teknik biraz bilimsel bazlı. Batı Avrupa'da ve Amerika'da şu anda en çok uygulanan
yöntem
mide bypass cerrahisi. Ben de konsültasyonlarımda en çok yaptığım, önerdiğim ameliyat türü mide bypass ameliyatı. Diğerleri başarısız mı? Hayır değil ama belli kişilere uygulanmalı. Herkese uygulanmamalı diye düşünüyorum.
Kimlere uygulanmalı?
Şimdi mide tüp mide ameliyatı yani sleeve gastrectomy evet. dediğimiz ameliyat genelde kimlere uyguluyorum? Kilosu çok çok fazla olmayan yani vücut kitle endeksi 30'u yeni geçmiş çok çok fazla kilo kaybetmek istemeyen tatlı türü gıdaları çok çok tüketmeyen reflüsü olmayan kişilere tüp mide yapılabilir. Çünkü reflüsü olan birinde tüp mide yapıldığında reflünün artma riski evet. mümkün. Az önce az sonra belki ameliyatlar konusunda da detaylı bilgi veririz. Tüp evet. mide sadece kısıtlayıcı bir ameliyat olduğu için tatlı seven bir kişi az da olsa tatlı yerse fazla kilo vermez. O yüzden başka teknikler önerilmeli. Bunların başında da mide bypass ameliyatı geliyor.
Evet.
Çünkü emilim de azalıyor mide bypass ameliyatında. Hasta tatlı da yese benim bir kilo kaybı oluyor.
Evet.
Evet.
Teknik olarak ne farkı var tüp mide ile mide bypass ameliyatının? Bir detaylı anlatırsanız.
Tabii. Şimdi ameliyatlarımız laparoskopik olarak gerçekleşiyor öncelikle.
Evet.
Yani 5 tane karnın üst kısmında 5 tane 1,5 santimlik deliklerle girilip kapalı ameliyat dediğimiz türden ameliyatlar ve ameliyatlar yaklaşık 3 aşağı 5 yukarı 1 saat sürüyor.
Evet.
Tüp mide ameliyatı biraz daha az bir sürede gerçekleşiyor. 50 dakika diyelim. Mide bypass ameliyatı ortalama 1 saat.
Evet.
Ve tüp mide ameliyatında genel olarak midenin %80'i zımba yöntemiyle yok edilir. Yani anatomik olarak baktığımızda midenin kenarda kalan %80'lik kısmı vücuttan yok edilir. Yani geri dönüşümü olmayan evet. bir ameliyat. Mideyi bir hacmi olan bir organ olarak görürsek büyük hacimli bir organı küçük hacme geçiriyoruz. Yani kısıtlayıcı bir ameliyat. Çok yiyen biri az yiyor. Ana
çabuk
mantık
doyuyor,
bunda.
Emilim bozuluyor mu?
Emilim bozulmuyor. İştah azalıyor. Evet. Çünkü iştah merkezi de yok ediliyor. Midenin belli bir bölgesinde grelin hormonu diye bir hormon var. Onun üretildiği evet. düşünülüyor. Ve o kısım yok edildiği için iştah düşüyor. Hem iştah düşüyor hem hasta çok yerken az yemeye başlıyor. O yüzden bir kilo verimi oluyor. Yaklaşık bir senede hasta %25 başlangıç kilosunun %25-%30'unu kaybeder.
Peki bu devam ediyor mu böyle? Yani aşırı kilo kaybı olan kişilerin oranı yüzde kaç oluyor? Mesela başladı kilo kaybetmeye, az yiyor. Tepe taklak gidiyor mu böyle, yoksa nasıl
yok,
oluyor?
Yok, bir senede dediğim gibi %25-%30. Bir sene sonra stabil bir
stabilize oluyor.
Belli bir noktada durulmaya
ortalama
başlıyor.
Ortalama bir sene gibi.
Ortalama bir sene. Bazen 10 ay oluyor bu, bazen 14 ay. Ama gereğinden fazla hiçbir zaman zayıflamıyor. 6 ayda da durmuyor bu işlem. Yani doğanın öyle bir güzel sonucu var bu obezite cerrahisinde. Bir senede yavaş yavaş vermekte. Tabii ilk dönem, ilk 2-3 ay hızlı bir kilo azalması var. %10-%15'e varan. Bu tabii tekniğine göre, cerrahın ne kadar küçülttüğüne göre. Çünkü milimetrik de olsa cerrahtan cerraha farklar oluyor bu konuda.
Mide ama ortalama bypass, %20 bırakılıyor değil mi? %15-20.
Tüp midede %20'si bırakılıyor midenin. Evet.
Peki şimdi diğer teknik, bypass'ın farkı ne oluyor?
Mide bypass ameliyatında
ne yapılıyor?
Web sayfamızda da o ameliyatın videoları mevcut. Çünkü anlatım da biraz zor, çünkü sözlü olarak.
Evet.
Çünkü birkaç bağlantı yapılıyor. Mide küçültülüyor zımba yöntemiyle ve küçültülen mide, şimdi mideyi tüm bir parça olarak düşünün. Küçültülen bir parça var. Küçültülen parça bağırsağın ilk başlangıç bölümüne bağlanıyor.
Evet.
Yani yeni bir mide bağırsak bağlantısı yapılıyor aslında mide bypass ameliyatında. Geriye
bu
kalan
bağlantı neyle yapılıyor?
Zımbayla. Her şey kapalı.
Arada ne var ama? Yani bağırsağı nasıl mideye tutturuyorsunuz? Nasıl yapıyorsunuz?
Zımba yöntemiyle. Evet. Bir makinesi var onun, özel. Daire çizen. Onunla yapılıyor. Tabi onun özel tekniği var.
Evet.
Teknik konular ama o yöntemle birleştiriyor. Yani o anlamda, direkt anlamda el dokunmuyor. Makinelerle yapılıyor. Evet. Ve geriye kalan mide, yani küçültülen mide bağırsağa bağlanıyor. Ama geriye kalan büyük mide vücuttan yok edilmiyor. O da yerinde kalıyor. Onun bir uç bağlantısı var. O uç bağlantısı da tekrar diğer bağlantıya yan yol olarak monte ediliyor.
Evet.
Peki o kalan
böyle, geriye kalan mide, evet yaşamaya devam ediyor. Fonksiyonuna devam ediyor.
Yani sindirim, mide asitleri falan yine aynı şekilde
aynen
devam
ediyor. Gıda girmese de oraya, çünkü girmiyor artık. Ne su, ne yediğiniz şeyler, hiçbir şey girmiyor oraya. Oraya girmediği halde o bölüm yaşamaya, oradaki ürettiği enzimleri üretmeye devam ediyor. Ve biz onların tekrar bağırsakta boşalması için bir bağlantı yapıyoruz. Sonuç olarak büyük bir mide yol ayrımına uğruyor. Küçük kısmı bağırsağa bağlanıyor. Geriye kalan kısmına gıda girmeden sıvılarını tekrar ana hatta boşaltabiliyor.
Peki bu ameliyatların dönüşümü var mı?
Demin bu ameliyatın geri dönüşümü var. Çünkü bu ameliyatta hiçbir şekilde hiçbir parça vücuttan yok edilmiyor. Sadece bağlantılar değiştiriliyor. Şu ana kadar bu 2000 saydığım rakamda öyle bir talep olmadı. Evet. Ama psikolojik olarak bu bir rahatlatıcı faktör. Geri dönüşümü mümkün. Hasta böyle başladı mı ameliyata, bir rahatlık oluyor tabii ki hastanın kafasında. Ama gerçek anlamda öyle bir talep olmadı. Çünkü hasta 100 kilodan 65 kiloya düşmüş, yandaş hastalıklarından kurtulmuş. Geri neden dönmek istesin? Ama mümkün bu.
Evet.
İstisnai durumlarda. Bu büyük bir avantaj. Ek olarak avantajlarından biri, az önce anlatmıştım, tüp mide sadece kısıtlayıcı bir ameliyat. Mide bypass ameliyatı hem kısıtlayıcı hem emilim azaltıcı. Çünkü az önce anlattığım geriye kalan midenin ürettiği sıvılar ilerleyen bir noktada girdiği için yediğiniz gıdanın kalori alımı açısından geç bir alımı var.
Evet.
Yani siz 100 kalorilik bir şey yediğinizde tüp midene o 100 kalori girer vücuda.
Evet.
Mide bypass'ta ise 100 kalorilik bir şey yediğinizde onun 70 kalorisi gerçekten girer vücuda. Öyle bir etkisi var. Yani tatlı seven, kalorili şeyleri seven biri bile olsa mide bypass'ında biraz daha duyarlı o konuda. Ve bunun birkaç sonucu da görülmekte. Bir senede biraz daha fazla kilo kaybı meydana gelir.
Evet.
Yaklaşık %30-%35'lik bir rakam. Tabii bunlar ortalama rakamlar. Hatta az bile söylüyor olabilirim. Bundan %40'a varan kilo gerilemesi var. Başlangıç kilosuna göre. Kısa vadede daha fazla kilo verimi, tatlı severlere daha duyarsız.
Evet.
Reflü konusunda çok başarılı sonuçlar. Yani reflüsü olan bir kişi de reflünün yok olma olasılığı çok çok yüksek. Mesela öyle hastalarımız çok. Ameliyat anına kadar mide koruyucu ilaçlar yutup reflüden her gün midesi ekşiyen kişiler ameliyat olduktan 3 gün sonra bile reflüden ilaçsız şekilde kurtuluyor.
Evet.
Öyle bir etkisi var mide bypass ameliyatının. Ve uzun vadede yani yıllar sonra sonucu mevcut bir ameliyat.
Evet.
Tüp midede 15-20 senelik sonuçlar şu anda mevcut değil piyasada. Mide bypass konusunda ise 15 senelik, 20 senelik hatta daha fazla, daha uzun süreli sonuçlar mevcut.
Ve nasıl sonuçlar?
Uzun sürede o örnek verecek olursam 100 kiloluk biri 65 kiloya düşüyor ve önümüzdeki 15 sene içinde o kişinin kilosu 65-70 civarında seyrediyor.
Evet.
Aynı yaşamına devam ettiği takdirde. Tabii hasta abartırsa durum farklı.
Evet.
Yani gece yatmadan 12'de bir porsiyon kebap yiyip hiç yatağından yerinden kalkmayıp sıfır hareket eden bir hayat stili değiştiğinde tabii ki bir şekilde biraz kilo alımı olur. Ama normal şartlarda 15 senelik sonuçlarda stabil geri kilo alımı olmayan bir ameliyat mide bypass'ı. Çünkü tatlıya daha duyarsız. Evet. Yani hasta tatlı yese bile onun etkisi çok düşük oluyor mide bypass'ında.
O zaman bu üç yöntem içinde en çok mide bypass ameliyatları daha başarılı gibi, değil mi? Öyle mi?
Bana göre öyle. Evet. Evet. Bana göre öyle. Tabii dediğim gibi cerrahtan cerraha farklılık gösteriyor.
Evet.
Mesela bazı ülkelerde mide plikasyonu yapılıyor. Ona mesela ben hiç inanmıyorum. Mide katlama dediğimiz ameliyat. Mide kelepçe zımba yöntemi kullanılmadan kendi hattında katlanıyor ve küçültülüyor. Bunun uzun vadede hiçbir sonucu yok. Yani 15 senelik sonuçları falan hiç yok. Ve dediğim gibi bu tür prosedürlere ben şahsen inanmıyorum.
Evet.
Dediğim gibi Batı Avrupa'da, Amerika'da şu anda en fazla yapılan teknik mide bypass ameliyatı. Ama tabii teknik birkaç farklılıkları var, biraz zorlukları var. Zaten her zaman dediğim bir konu, obezite cerrahisi diğer cerrahilere bakarak, tabii diğer cerrahilerde de uzmanlaşmak gerekiyor.
Tabii.
Ama buna çok daha geniş çaplı. Endokrinoloji uzmanı, psikolog, diyetisyen, tam bir ekip işi.
Evet.
Yani bugün durup da yarın ben obezite cerrahisi yapmaya başlıyorum demek hatalı olur. O anlamda.
Evet, hem öncesi hem sonrasında ciddi.
Tabii sonrası takibi de olan, çok önemli. Şimdi dediğim gibi ameliyat yaklaşık 1 saat sürüyor ve bu mide bypass ameliyatında hastalarım yaklaşık 2 gece hastanede kalıyor. Şeker hastası olan bir hasta, az önce bunu da söylemeyi unuttum. Mide bypass ameliyatının şeker hastalığı üzerinde de çok çok müthiş bir etkisi var. İnsülin kullanan bir hasta insülinden kurtulup sadece hap aşamasını, hatta hap aşamasını bile bırakan hastalarım var. Mide bypass'ı ameliyatı olan. 2 gece, bazen 3 gece hastanede kalıyor hastalarımız. Ve kendi yürüyerek 3 gün sonra taburcu oluyor. Gıda konusunda da hastaneden çıktığı gün kızartılmış ekmek, krem peynir, reçel, çay, kahve gibi şeyleri tüketerek öğle kahvaltı yaptıktan sonra çıkartıyoruz hastaneden. Bu tabii mide bypass ameliyatına, tüp mide ameliyatına biraz daha farklı bir yöntem kullanıyoruz. Düzenli, daha sıvı madde.
Pardon, düzenli vitamin kullanıyorlar mı?
İlk 3 ay hızlı bir kilo düşüşü olduğu için takviye olarak 3 ay vitamin yazıyoruz. Ama ömür boyu bir vitamin kullanımı yok ameliyatlarımızda.
Nasıl yiyip içiyorlar? Yani kaç öğün, ne kadar miktarda?
Ana hatlarıyla normal bir kişi nasıl günde 3 öğün yiyorsa bunlar artık günde 6 öğün yemesini tavsiye ediyoruz.
Evet.
Gerçekte bu 4-5 oluyor. Çünkü 6 öğün günümüz hayat koşullarında her zaman mümkün olmuyor.
Evet.
Araları uzun tutmamak gerekiyor. Yani 3 saate bir şeyler atıştırmak gerekiyor. Ama ana hattıyla porsiyonlar küçülüyor.
Evet.
Yani hasta ameliyattan önce ne yiyip içebiliyorsa ameliyattan sonra da aynısını, hemen sonra değil tabii, ilk bir ay belli bir prosedür uygulanmalı. Ama ameliyattan bir ay sonra, ameliyattan önce ne yiyorsa hasta aynısını yiyebiliyor. Sadece miktarlar küçülüyor.
Evet.
Büyük bir çocuk porsiyonu veya küçük bir yetişkin porsiyonu diyebiliriz. Yani ortalama porsiyonlar olarak yiyebildiği miktar.
Sıvı alımı nasıl olması gerekiyor?
Sıvı alımı, şimdi mide küçük olduğu için sıvı alımıyla gıda alımını biraz yaymasını öneriyoruz hastanın. Çünkü bir veya öbürünü yedikten sonra doldurur mideyi.
Evet,
biri birini beklemesi gerekir. O yüzden biraz yaymak gerekiyor. Ona göre adapte oluyor zaten hastalar. Yani o şekilde yaşamayı öğreniyorlar bu ameliyat olduktan sonra.
Özel olarak işte protein ağırlıklı şu falan öyle bir değişiklik var mı?
Ameliyat sonrası öyle bir özellik yok. Tabii standart dediğimiz şeyler, şekerden uzak durun, yağdan uzak durun gibi şeyleri tabii ki öneriyoruz. Yani o her zaman ameliyat olma. O her zaman standart bir şey. Ama ameliyat öncesi protein diyeti uyguluyoruz. Ameliyat öncesi. Özel bir mama şeklinde yarım litrelik içeceklerimiz var. 2 hafta boyunca ameliyat tarihinden 2 hafta öncesi başlayarak 2 hafta boyunca bunu devam ettiriyor hastamız. Kilo verdirmek için değil aslında. Tabii kilo veriyor hasta bu protein diyetini uygulayınca. Ama özellikle karaciğer hacmini küçültmek amacıyla yapıyoruz biz bunu. Karaciğer hacmi küçülüyor obez bir kişide ve ameliyat dolayısıyla kolaylaşıyor. Kolaylaştığı için de ameliyat daha hızlı gelişiyor. Hızlı ameliyat edilen taburculuğu da daha hızlı oluyor. Yani her yönde bir etkisi oluyor.
Evet. Peki bir de şeyle kıyaslayalım şimdi. Mide kelepçesiyle kıyaslayalım. Her ne kadar azaldı dediniz biraz önce de. Aralarında yani işte yan etki olarak, başarı oranı olarak nasıl bir farklar var?
Şimdi mide kelepçe ameliyatı
nasıl yapılıyor?
O da sırf kameralı teknikle, kapalı yöntemle yabancı bir madde, yani kelepçe, en güzel kelepçeyle benzetebilirsiniz. Laparoskopik yöntemle bir kelepçe yerleştiriyor midenin üst kısmına. Yani midenin deyim yerine ise boğazını sıkıyor o kelepçe.
Evet.
Ve dıştan bir ufak bir bağlantıyla cilt altına yerleştirilen bir kutucukla ayarlanabilir bir sistem bu. Yani kelepçe daraltılıp genişletebiliyor. Tabii en genişletilmiş şekline bile ameliyat olmamış bir kişiye göre fazlasıyla daraltılmış bir halde oluyor mide. Dolayısıyla hasta yemek yemeye başladığında çok çabuk doluyor mide. Ama diğer yöntemlere göre bir fark, şimdi kelepçe ameliyatı olan biri doyduğunu veya o midenin dolduğunu zamanında hissetmeyebiliyor.
Evet.
Şimdi diğer yöntemlerde şu an nasıl ki biz çok yediğimiz an bir yavaş yavaş bir tokluk hissi oluşup bizi rahatsız etmeden bırakıyorsak, tüp mide ve bypass ameliyatlarında bunlar aynen böyle. Yani hissediyor hasta. Ama kelepçe ameliyatında şişe ağzı dolup taştığı gibi ani taşmalar, yani ani kusmalar olabiliyor. En büyük fark da o. Evet. Yani konfor açısından.
Evet.
Ve uzun vadede bakıldığında kelepçe ameliyatı geçirmiş bir kişi arkadaşlarıyla bir grup halinde bir yerde bir şey yerken genelde çok korka korka, çok kaçınarak, çok geride kalarak veya hiç katılmayarak.
Hissetmiyor çünkü doyduğunu.
Tabii yani korkuyor çünkü her an ben burada rahatsız olup kusabilirim korkusuyla. Ya o toplantılara katılmıyor ya eş dostla çıkıp yemek yemiyor. Evet. O anlamda çok ciddi dezavantajları var kelepçe ameliyatının. Çok disiplin gerektiren bir şey. Tatlıya çok duyarlı bir sistem. Şimdi midenin boğazı daraltılıyor dediğim gibi. Ben basit vurguluyorum. Ama daraltıldığı halde hasta örneğin çikolata, kola veya dondurma tarzı bir şey yediğinde o kalorileri yine alıyor. Ve kelepçe ameliyatı yaptıran bir kişi zamanla bu tip gıdalara yöneliyor. Sonuç olarak bir sene sonra...
Niye onlara yöneliyor?
Çünkü öbür gıdaları rahat yiyemediği için.
Daha
ve enerjisiz
az yiyip
hissediyor.
Daha çok şey almak için, kalori almak için.
Yani nasıl az yiyerek çok enerji alabilirimin yollarını araştırmaya başlıyor. Ve bunlar genelde bu az önce saydığım sağlıksız gıdalar.
Evet.
Sonuç olarak ne oluyor? Bir sene sonra hasta geliyor bana 120 kilodan sadece 115'e inmiş. Yani başarısız bir sonuç. Yani disiplin gerekiyor. Hasta baktı ki çok rahat yemeye başlayabiliyor. Onu zamanında gelip sıktırması gerekiyor.
Yani çok aşamalı, zahmetli ve çok aşamalı, da olumlu sonuçları olmayan bir yöntem galiba.
Ve sürekli güncel tutulması gereken bir sistem. Evet.
Ölümle sonuçlanan durumlar var galiba, değil mi?
Şimdi o, az önce
o
dediğim gibi
kaynaklanıyor yani.
Ölümle sonuçlanan durumlar ameliyat esnasında olan durumlar.
Ha, sonraki aşamada olan.
Sonraki aşamada da şöyle olabilir. Eğer kelepçe çok daraltılarak yerleştiyse, migrasyon dediğimiz kelepçe midenin dış kısmından gire midenin duvarını delerek midenin içine kadar girebiliyor. Öyle bir durum mümkün. Çok ciddi rahatsızlıklar veriyor. Yani dediğim gibi aslında kelepçenin ilk çıkış yöntemi çok istekli çıkmıştı bu yöntem. Evet. Yabancı bir madde midenin etrafına yerleştiriyorsun ve hasta az yiyor ve zayıflıyor. Mekanizma kulağa çok hoş geliyor. Ama gerçekte, pratikte çok olumsuz sonuçlar. Hem yaşam kalitesi olarak hem yani organ aşamasında baktığında mide kısmında ciddi yan etkileri olan. Çünkü dediğim gibi revizyonel cerrahi konusunda da uzmanlığımız var. Ve kelepçe çıkartıp bypass yöntemine çevirdiğimiz birçok vakamız var. Yani bu kelepçe ameliyatından rahatsız olup bana gelip yeterince zayıflamadım, başka bir yöntem var mı diye gelen çok hastamız var. Ve bunlar da kelepçeyi çıkartıp aynı ameliyat esnasında mide bypass ameliyatına dönüştürüyorum. Ve bunda bazen çok yani ciddi sonuçlarla karşılaşıyorum. Yani kelepçenin mideyi çok tahrip ettiği vakalarla da karşılaşıyorum. Öyle durumlarda sadece kelepçeyi çıkartıp bir 3 ay midenin kendini toparlamasını beklediğimiz durumlarda oluyor. Yani %20'si böyle oluyor.
Türkiye'de gerçi yeni geldim dediniz ama o zaman bu mide kelepçe ameliyatı sonrası revizyon ameliyatları daha mı çok yapıyor oluyorsunuz?
Tabii şimdi dediğim gibi bu şu anda bilinçlendirme aşamasındayım diyebilirim. Çünkü birçok kelepçe ameliyatı oldum, artık ben hiç ameliyat olamam düşüncesinde olan da birçok vatandaşımız var.
Evet.
Halbuki bu yanlış bir öngörü. Çünkü kelepçe ameliyatından tamamen kelepçeyi çıkartıp başka ameliyatlara geçiş mümkün.
Evet.
Yani çok geniş bir yelpazede. Diğer ameliyatlar için de böyle. Yani mide bypass ameliyatı geçirmiş bir kişi için bile tekrar ameliyat olup başka yöntemler mümkün. O artık iyice advanced bariatric surgery dediğimiz tüp mide veya mide bypass ameliyatı olmuş kişilerde de biz kelepçe takabiliyoruz. Yani o da başka bir açıdan bakıldığında. Ama normal hiç ameliyat olmamış bir mideye takılan kelepçeyle ameliyat olmuş bir mideye takılan kelepçe tamamen farklı bir sistem.
Evet.
Kullanılan malzeme de farklı, kelepçe de farklı o. Daha başka bir boyutu ameliyatların. O konuyu da yapıyorum. Ama dediğim gibi halk özellikle obezite konusunda bilinçlendirilmeli.
Evet,
yani
çok
primer
önemli.
Ameliyat tabii. Dediğimiz bypass veya kelepçeyi olması gereken ve olmayan kişi o kadar çok ki. Yani hastaya bakıldığında, sorduğunda kilolu musunuz, nasıl hissediyorsunuz kendiniz diye. Yok, gayet iyiyim diyor. Evet. Halbuki hesapladığında vücut kitlenin eksi 33-35 çıkanlar var. Yani durumundan çok memnun. Halbuki sayılar öyle demiyor. Sayılara baktığında vücut kitle indeksi 35 ve o kişinin o anda kalp krizi geçirme riski, kanser riski, her türlü kardiyovasküler riski kilosuz olana göre %60-%70 artmış durumda. Bunu bilinçlendirmek gerekiyor. Yani daha çok işimiz var o konuda.
Bunlar hep dışarıdan mideye müdahale yöntemleri.
Tabii.
Bir de içeriden var, bir balon yerleştirme. İsterseniz ondan da bahsedelim. O ne zaman yapılıyor? Nasıl bir teknik?
Gastrik balon dediğimiz teknik. Bunu direkt ilk aşamada zayıflama olarak kullanan cerrahlar da var. Ben şahsen sırf tek yöntem olarak inanmıyorum ki. Mide balonuna.
Evet.
Mide balonu diğer ameliyatlara hazırlık olarak kullanılabilir diye düşünüyorum. O anlamda kullanılıyor tabii ki. Örneğin 200 kiloluk bir hasta geldi. Bunu daha düşük kilolara getirme amacıyla ilk aşamada mide balonu, yani invazif olmayan genel anestezide herhangi bir kanlı işlem olmadan hasta biraz ön hazırlık olarak zayıflatılıp sonra o balon 6 ay sonra çıkartılıp hasta biraz zayıfladıktan sonra az önce saydığım ameliyatlar gerçekleştirilebilir.
Evet.
Yani o anlamda mide balonu faydalı olabilir. Ama kilolu biri ben artık mide balonu taktırıp zayıflayacağım diyen de başarılı olmuyor. Çünkü çıkarttığı an tekrar kilo fırlıyor eski haline.
Peki bu biraz önce bahsettiğiniz işte hasta grubu vardı. Hem vücut kitle indeksi çok fazla değil hem de ameliyat olmak istiyorum diye geliyor. Bunlar da tabii balon denenebilir herhalde değil mi? Öyle bir durumda. Çünkü şimdi bir kere genel anestezi verilmiyor zaten bu hastalara.
Evet,
bir
genel
fark yani evet.
Onda şu benzetmeyi yapıyorum ve bu konuda da bilimsel araştırmalar var. Şimdi vücut kitle indeksi 30 olan biri.
Evet.
Yani ameliyat olmanın tam alt sınırında, ameliyat olmamanın da üst sınırında evet. olan kişiler diyet yaptığında 100 kişiden ikisi diyette başarılı oluyor.
Evet.
Mesela 1.70 boyuna ve 90 kiloda. 90 kiloluk birinin 60 kiloya ulaşması 100 kişide 2 kişi de başarılı oluyor.
Niye o kadar düşük oran?
Çok az.
Yani bilimsel veriler böyle. Yani çünkü zor bir şey diyet. Bu mide balonu operasyonu diyelim. Yani mide balon yerleştirme kısmında ise aynı sonuçlar, benzer sonuçlar mevcut. Yani hasta zayıflıyor ilk aşamada ama bıraktığı an tamamen kendi haline bırakılıyor hasta. Mide aynı mide, hacim aynı hacim, emilim aynı emilim ve beyin hiçbir zaman
evet.
ulaştığı kiloyu unutmuyor. Öyle bir doğamız var maalesef. Yani hasta 100 kiloysa, zayıfladıysa onu hiçbir evet. zaman unutmuyor. Eğer operatif yani cerrahi olarak bir kısım yok edilip başka bir bağlantı yapılmadıysa vücut çok kısa bir sürede eski haline tekrar dönmeye yönelik bir sürece girer.
Evet. Peki bunun belli bir süresi var tabii değil mi? Balonun
balon 6 ay kalabiliyor vücutta.
Tekrar takılabiliyor
tabii,
mu?
Tekrar takılır. Ama yani
6 ay takıldıktan sonra çıkartılıyor.
Tabii
sonra
çıkartılıyor.
Diyetle mi devam ediyor hasta?
Yani, ne kadar
yani o zaman dikkat etmesi evet. gerekiyor teoride. Ama bize gelen bu bypass ameliyatı olmayan, tüp mide ameliyatı olmayan gelen kişilerin birçoğu zaten bu yöntemi deneyip başarısız olmuş kişiler.
O zaman
yani deniyorlar. O yüzden ben şahsen mideye balon attırmanın uzun vadede
kalıcı
bir çözüm olduğuna kesinlikle inanmıyorum. Ama
evet.
hazırlık olarak çok gerekli ve çok faydalı ve bu ürünleri dağıtan şirketlerinde zaten ana hatlarıyla tavsiye ettiği konu bu.
Evet. Bypass ameliyatının daha uzun vadeli sonuçları var dediniz tüp ameliyata göre. Uzun vadede gördüğünüz özellikle yani bu ameliyattan kaynaklanan rahatsızlıklar oluyor mu? İşte anemi olabilir, kanser artışı olabilir, herhangi bir şey yani metabolik bir evet. rahatsızlık, bilim bozukluğu.
Kanser bağlı. Konusunda tam tersi.
Evet.
Çünkü biliyorsunuz vücuttaki yağ oranı ne kadar fazlalaştıkça kanser oranı o kadar artıyor.
Evet. evet.
Yani tam tersine bakarsak obezite ameliyatıyla hasta zayıflıyor yani yağ dokusu azalıyor,
evet.
kanser riski azalıyor. O bir. İkincisi özellikle kısa vadedeki yan etkileri mümkün. Bunlar da neler? Mide ülseri mesela.
Evet.
Midenin bağırsağa bağlandığı kısımda nasıl ki ağız boşluğuna bazen kızarıklıklar, yaralar, aftlar evet. olduğu gibi midenin bağırsağa bağlandığı bölümde de yaralar oluşabiliyor. Bu rakam yüzde yaklaşık %2. Sigara içen kişilerde ise bu %6. Yani oldukça fazla.
Evet.
Bu yüzden sigara içen kişilerde biz minimum dozda mide koruyucu hap öneriyoruz. Eğer sigara içiyorsa ömür boyu küçük bir dozajda mide koruyucu hap öneriyoruz. Eğer hasta sigara içmiyorsa sadece 3 ay mide koruyucu hap veriyoruz. Sonrasında evet. hap yok. Az önce vitamin dediğiniz konu 3 ay vitamin veriyoruz. Zaten vücutta bir giden bir kitle olmadığı için vücut belli bir seviyede kaldığı için ve vücuttan hiçbir parça almıyor mide bypass ameliyatında. Sadece bağlantılar değişiyor. O yüzden vücutun alması gereken vitaminleri evet. alıyor. Tabi sıkı takip etmek gerekiyor.
B12'de daha pardon. Evet.
B12 demir vitamini. Demir biliyorsunuz kanın ana maddesi.
Evet.
Demir eksikliği uzun vadede kansızlığa da sonuç açabiliyor.
Evet.
Bu tip şeylerin sıkı kontrol edilmesi gerekiyor. Ama bu ameliyattan sonra ameliyatsız bir kişiye farklı bir konu değil. Şimdi ameliyat olmayan bir kişide de bunu kontrol etmek gerekiyor. O yüzden kan tahlilleri yapıyoruz sık sık.
Evet.
Yani 6 ayda bir kan tahlili yapıyoruz. Zaten normal bir kişide de zaten senede bir öneriyoruz. Biz 6 ayda bir yapıyoruz. Ve tek fark çabuk fark etmek gerekiyor. Çünkü hasta az yediği için bu vitaminleri gıdadan toparlamak biraz daha zor normal bir kişiye göre.
Evet.
O yüzden vitamin seviyesi çok çok fazla düşmeden çabuk müdahale etmek gerekiyor. Ama onun içinde multivitaminler yani yeterli derecede takviye sunuyor.
Belirgin ölçüde Oktar Bey'in de dediği gibi B12 demir vitaminleri mi etkilenmiş
oluyor? B12, demir, kalsiyum, bunları magnezyum, bunları kontrol ediyoruz. Kolesterol değerlerini, karaciğer yağlanmasını, tabi bunlarda bir azalma mevcut. Zaten ameliyat öncesi de o konuya değinmedik az önce ama işin belki de sırrı ameliyat öncesi hazırlıkta.
Evet.
Kan tahlilinden endoskopi, dahiliye uzmanı, psikolog, bütün her yönüyle hasta taranıyor. Ancak o zaman ameliyata giriyor. Yani deyim yerindeyse vitaminsiz veya herhangi bir sağlık sorunu olan, tedavi edilmemiş sağlık sorunu varsa, canım, hasta eğer şeker hastası ise ve yeni tespit ediliyorsa önce bir endokrinolog tarafından bir kontrol edilmesi gerekiyor bu. Bu tip şeylerin ön hazırlığı çok çok önemli. Evet. O yüzden zaten vitamin seviyesi normal bir kişi ameliyat ettiğimiz için, ne yaptığımızı da bildiğimiz için uzun vadede de bir vitamin sorunu ben şahsen yaşamadım. Çünkü dediğim gibi belli standartlar var. 3 ay multivitamin veriyoruz. Mide koruyucu hap veriyoruz. Uzun vadedeki komplikasyonları minimuma indiriyoruz o şekilde.
Peki tüm kontrolleri ve tedavilere rağmen şu kişiler ameliyat olamaz dediğiniz var mı?
Tabii ilk aklıma gelen madde bağımlılar. İşte bu alkol olabilir, başka maddeler olabilir. Siroz hastaları, karaciğeri iflas etmiş kişiler. Çok ciddi psikolojik rahatsızlıklar olan. Bunlar içinde yeme içme bozuklukları olan, bulimi veya anoreksiya tarzı. Bunlar kesinlikle olmaz. Yani yapmıyorum. Onun haricinde yaş olarak bir limit yani aslında yok, şöyle yok. 18'den 70 yaşına kadar herkes ameliyat olabilir. Hatta biz Belçika'da 76 yaşında da ameliyat ettiğim hasta var. Ama ana hatlarıyla 18-70 yaş arası. 6 yaş olarak ise Türkiye'de 18 yaş altı yapılmıyor.
Evet.
Fazla benim bildiğim kadarıyla. Belçika'da 14 yaşında bir kişiyi de ameliyat ettik biz ekip olarak. Ben şahsen taraftarı değildim ama ekip olarak öyle bir karar çıktı. Şahsen 16'dan itibaren edilebilir diye düşünüyorum ben. Ama 18 veya yukarısı rahatlıkla edilir. Zaten kongrelerde de bu ana konu. Kaç yaşından itibaren ameliyat edilmesi gerekir hastaların ve hangi yöntem kullanmalı çocuklarda? Çünkü çocuklarla obezite çok ciddi bir artış göstermekte son senelerde. İleride de bu büyük bir problem olacak. Çünkü şu andaki yetişkin obezler gençliğinde obez olmayan çocuklardı. Şu andaki obez çocuklar yani gelecekte çok ciddi Amerikanvari durumlar meydana gelecek. Türkiye'de de. Filmlerde alışkın olduğumuz sahneler maalesef Türkiye'de de yaşayacağız. Çok ciddi aşırı obezleri.
Anoreksiya hastalarının böyle bir talebi oluyor mu? Yani mantık olarak çünkü...
Tabii anoreksiya başlayacak psikolojik bir rahatsızlık ve kilo konusunda takıntıları olan kişiler. Yani bana vücut kitle indeksi 20 olup bu ameliyatı olmak isteyen bile geldi. Tabii ki onlar da kesinlikle söz konusu değil. Ve uzman bir psikiyatr veya psikoloğa yönlendiriyoruz. Tabii ki.
Kaç senedir takip ettiğiniz hastalar var böyle en uzun?
Şimdi kaç senedir? Tabii benim uzmanlığım falan sayarsak benim şahsen takip ettiğim 7-8 senelik var.
Ama sizden önce ameliyat olmuş olanları da takip ediyordunuz
tabii,
herhalde değil mi?
Onlar da muayeneye geliyordu.
Evet, kaç senedir?
Hocamın daha önce ameliyat etti. Yani 15 senelik vardı.
Nasıl memnun olur mu durumlar? İyi mi yani?
Yani 15 senelik hastalar aslında ameliyat olduğunu unutmuş şekilde. Yani bir zamanlar ameliyat olduydum. Yani evet. Sorunca söylüyorlar. Çünkü yeme içme veya belli bir yaşam tarzına alışmışlar. Evet. Yeme içmeleri düzene oturmuş.
Kiloları iyi miydi?
Kiloları iyiydi.
Evet.
Dediğim gibi geri kilo alımında tüp midasları biraz daha sanki duyarlı. Onu iyi seçmek gerekiyor. Ana evet. hatlarıyla o önemli. Artı dediğim gibi obezite cerrahisi için devletin desteği çok önemli.
Evet.
Ama Türkiye'de son senelerde bu konuda bayağı bir
ilerleme var.
Duyarlı yaklaşılıyor. İşte hareket teşvik ediliyor falan.
Evet.
Belki sözü gelmişken onu da söyleyeyim. Halk arasında spor yapıyor musun dediğimde evet yapıyorum diyorlar. Ne yapıyorsun spor olarak diye sorduğumda yürüyüş yapıyorum diyorlar. Halbuki yürüyüş yani kaloriyi fazla yakmaz. Yani spor anlamında evet. Maalesef
sayılmıyor mu spor olarak?
Yani ben saymıyorum yürüyüşü spor olarak.
Hızlı bir yürüyüş 20 dakika günde.
Tabii hızlı bir yürüyüş aslında kalp atışı 120-140 arası olmalı.
Evet.
Kalori yakımı için. Ondan yukarısı da o kadar faydalı değil. Çünkü o zaman dayanıklılık gücünü artırıyorsun. Hı. Ama 120-140 arası olmadığı sürece kalp atışı spor esnasında ter atıcı bir spor olmadığı sürece tabii ki yürüyüş yapan tüm gün yerinde sayanan tabii ki iyi.
Daha evet.
Vazan metabolizmayı ayakta evet. tutmak için. Ama spor anlamında saymıyorum ben yürüyüşü. O yüzden de hastalarımı
ne tavsiye
ettim. Haftada iki defa yarım saat 40 dakika koşu, yüzme. Tam Belçika'da bisiklet tavsiye ediyordum ama İstanbul'da biraz zor. Tabii sahilde yaşayanlar falan belki bir nebze yapabilir ama özellikle bu tarz yarım saat 40 dakika haftada iki defa bu sporları yapanların ek bir faydası oluyordu kilo veriminde.
Evet. Son olarak o zaman obezite ameliyatlarının olumlu etkileri olarak zaten kilo kaybı, kilo verimi. Onun dışında bu sistemik hastalıklardan şeker, tansiyon
özellikle
değil mi?
Özellikle şeker hastalığı, tansiyon.
Bu hastalıklar, kanser dediniz.
Kolesterol.
Psikolojik sorunları varsa o anlamda evet. bir olumlu sonuç. Bunların dışında başka
aklıma gelen mesela kısırlık. Özellikle bayanlarda, kilolu bayanlarda kısırlık problemi yok oluyor zayıfladıklarında. Hormonal düzenleri düzene giriyor kilo verdiklerinde. Bunun dışında karaciğer yağlanması, kolesterol, eklem ağrıları, evet. depresyon, migrene varasıya evet. faydaları görünüyor. Yani migrenin sonuçta sistemik bir hastalık olarak evet. görülüyor. Bunun gibi az önce saydığım bütün dezavantajları ameliyattan sonra avantaja dönüşüyor.
Peki Fakı Bey, çok evet. teşekkür ederiz.
Teşekkürler.
Çok sağ olun.
Güzel bilgiler verdiniz.
Çok hakikaten. Teşekkürler.
Memnun kaldık. Davetiniz çok için. Sağ olun tekrar.
Sağ olun. Evet, buyurun.
Bir programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yine değerli bir konuğumuzla birlikte olmak üzere. Herkese iyi akşamlar diliyoruz.
İyi akşamlar. Yani burada Kore'ye da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi
aslında böyle dağılmış bir şey. Sen de kapkaranlığı çalışıyor. Şu kadar bir şey.